Iron 5 sayfa 56. Yahudi soykırımında akılcılaştırmanın ve McDonald'slaştırmanın bütün temel karakteristikleri mevcuttu. Birinci olarak insanları kitleler halinde yok etmek için etkili bir mekanizmaydı. Örneğin ilk deneyler mermilerin etkin olmadığını gösterdi. Sonunda Naziler insanları yok etmenin en etkili aracı olarak gazla karar kıldılar. Naziler başka türlü kendi başlarına yapmak zorunda kalacakları birçok işi, örneğin bir sonraki kurban grubunu seçmek, yapmaları için Yahudi topluluğunda insanları kullanmayı da verimli buldular. Birçok Yahudi onlarla işbirliği yaptı. Çünkü bu böyle akılcı bir sistemde akılcı bir şey gibi görünüyordu. Başkalarını ya da kendilerini kurtarabilirlerdi. İkinci olarak Yahudi soykırımı hesaplanabilirliği vurguladı. Örneğin en kısa sürede kaç kişinin öldürülebileceğini hesapladı. Baum'un aşağıdaki örnekleri veriyor. Demiryolu müdürleri için hedeflerinin tek anlamlı ifadesi kilometre başına tondur. İnsanlarla, koyunlarla ya da dikenli tellerle ilgilenmezler onlar. Yalnızca kargoyla ilgilenirler ve bu da tümüyle ölçümden oluşan, nitelikten uzak bir kimlik anlamına gelir. Birçok bürokrat için ise kargo gibi bir kategori bile fazlasıyla nitel bir sınırlama anlamına gelir. Onlar yalnızca davranışların mali sonuçlarıyla ilgilenirler, hedefleri paradır. Acımasızca gaz odalarına sürülen Yahudilerin yaşamlarının, hatta ölümlerinin kalitesine çok az önem verildiği açık. Diğer bir nitel anlamda Yahudi soykırımında en aşırı kitle kıyımı olarak görülmesi açısından kuşkulu bir farklılık vardır. Modern akılcı biçimde planlı, bilimsel bilgiyle, uzmanca etkin yönetimle koordinasyonu yapılan her şey gibi Yahudi soykırımı da modernizm öncesi olduklarını iddia ettiği eşdeğerlerini ardında bıraktı ve onları ilkel, değersiz ve verimsiz olarak teşhir edip bütün suçu onlara yükledi. Modern toplumumuzdaki her şey gibi Yahudi soykırımı da her açıdan üstün bir başarıydı. Daha önceki soykırım dönemlerinin çok üstüne çıkmıştı. Üçüncü olarak soykırımı öngörülebilir kılma çabası vardı. Dolayısıyla tüm süreçte bir montaj bandı özelliği bulunuyordu. Trenler toplama kamplarına doğru kıvrıla kıvrıla gidiyor, kurbanlar sıraya giriyor ve düzgün adımlarla ilerliyordu. İşlem bittikten sonra kamp çalışanları sistematik çöp işlemi için cesetleri torbalara koyuyordu. Son olarak kurbanlar dev bir insansız teknolojiyle denetleniyordu. Bu teknolojinin içinde kamplar, tren sistemi, krematoryum ve tüm süreci yöneten bürokrasi vardı. Feingold bu insansız teknolojinin bazı unsurlarını şöyle tanımlıyor. Auschwitz, modern fabrika sisteminin dünyevi bir uzantısıydı da. İnsanlar malı üretenler değil ham maddeydi ve son üründe ölümdü. Gün başına düşen ceset miktarı birim yöneticisinin üretim çizelgesine dikkatle işleniyordu. Modern fabrika sisteminin simgesi olan bacalar insan etinin yanmasıyla yoğun bir duman çıkarıyordu. Modern Avrupa'nın harika düzenlenmiş demir yolu ağı yeni bir ham madde türünü fabrikalara ulaştırıyordu. Bunu da tıpkı diğer yükler gibi taşıyordu. Mühendisler krematoryumu tasarladı, yöneticiler verimlilik ve coşkuyla çalışan bürokratik sistemi. Tanık olduklarımız kitlesel bir toplum mühendisliği planından başka bir şey değildi. Söylemeye gerek bile yok. Yahudi soykırımı akılcılığın akıl dışılığında nihai noktayı temsil ediyordu. Daha özelleştirirsek insanlıktan çıkarmanın nihai noktasını. Kaldı ki milyonlarca insanı bu kadar mekanik bir tarzda öldürmekten daha insanlıktan çıkarıcı ne olabilir? Üstelik cinayetlerin işlenebilmesi için önce kurbanların insanlıktan çıkarılması, yani ölçülebilir bir nicel dizeye indirgenmesi gerekiyordu. Baum'un şu sonuca varıyor. Alman bürokratik makinesi akıl dışı ve bu nedenle kavranılamaz bir amacın hizmetine koşulmuştu. Yahudi soykırımını McDonald'slaştırmanın öncelleri bağlamında ele almak bazı okurlara aşırı gelebilir. Elbette fast food restoranı Yahudi soykırımıyla aynı şekilde ele alınamaz. İnsanlık tarihinde bundan daha iğrenç bir suç yoktur. Bununla birlikte Yahudi soykırımını bu bağlamda ele almak için güçlü nedenler vardır. Birincisi, Yahudi soykırımı büyük ölçüde biçimsel akılcılık ilkesine, bu tür bir akılcılık paradigmasına, bürokrasiye dayalıydı. İkinci olarak Yahudi soykırımı, gördüğümüz gibi bundan sonraki iki bölümde ele alınacak olan fabrika sistemiyle de bağlantılıydı. Son olarak bugün McDonald'slaştırmada biçimsel akılcılığın yaygınlığı, Baum'un Yahudi soykırımına benzer bir şeyin tekrar olmayacağı yönünde görüşünü destekliyor. C. Bilimsel yönetim, en iyi yolun bulunması. Bilimsel yönetimin gelişmesi McDonald'slaştırmanın önemli bir önceliğiydi. Aslında Weber akılcılaştırma sürecini ele alırken zaman zaman bilimsel yönetimden de söz eder. Bilimsel yönetim kavramı, düşünceleri 20. yüzyıl boyunca iş dünyasının biçimlenmesinde kilit bir rol oynayan Frederick Taylor tarafından yaratılmıştır. Taylor, çalışmayı akılcılaştırmaya yönelik bir dizi ilke geliştirdi ve bu düşüncelerini uygulaması için çok sayıda büyük kurumda, örneğin Bethlehem Çelik Fabrikası, çoğunlukla fabrikalarda işe alındı. İş dünyasında verimliliğin olmamasından etkilenen Taylor, çalışmayı daha verimli hale getirmek için ilkeler geliştirdi. Zaman açısından verimi artırmak için yaptığı gözlemlerde bir işi yapmanın en iyi yolunu keşfedebilmek amacıyla az çok verimli gördüğü işçileri inceledi. Görevleri küçük parçalara böldü ve her birini yapmak için en iyi yolu bulmaya çalıştı. Bir işi yapmak için en iyi yolu keşfettiğini düşündüğü zaman işçileri seçti ve işi aynen anlattığı gibi yapmayı öğretti. Genel olarak bilimsel yönetim, işçiler üzerinde büyük bir denetim uygulanan insansız bir teknoloji üretti. İşverenler Taylor'ın yöntemlerine göre çalıştıkları zaman işçilerin çok daha verimli olduklarını, herkesin aynı adımları attığını, yani işleri öngörülebilirlik içeriyordu. Ve ücretleri çok az artmasına karşın çok daha fazla ürettiklerini hesaplılık gördüler. Dolayısıyla Taylor'ın yöntemleri bu yöntemleri benimseyen şirketlerin karını artırması anlamına geliyordu. Bütün akılcı sistemler gibi bilimsel yönetiminde akıl dışılıkları vardı. Her şeyin ötesinde insanların işten atılabilir olarak görüldüğü ve onlara böyle davranıldığı insanlıktan çıkarıcı bir sistemdi. Dahası işçiler yalnızca bir ya da birkaç iş yaptığı için beceri ve yeteneklerinin büyük kısmı kullanılmadan kalıyordu. Bunun çok kötü sonuçları oldu ve 1980'lerde Amerikan sanayisi Japon sanayisinin kendisini geçtiğini gördü. Japon sanayisi yalnızca biçimsel olarak akılcı olmakla kalmayıp işçilerinin yeteneklerini daha iyi kullanabilen bir yöntem bulmuştu. İnsanların artık Taylor'ı ve bilimsel yönetimi pek duymamalarına karşın, Taylor'ın düşünceleri işin, özellikle kol işinin yapılma yöntemini biçimlendirmeye devam ediyor. Fast food restoranı hiç değilse örtük olarak işçilerinin çalışma tarzını düzenlemek için bilimsel yönetim kullanmıştır. Fast food restoranında emek hayli akılcılaştırılmış, bir hamburgeri pişirmek, tavuk kızartmak ya da servis yapmanın en etkili yolunu bulmaya koşullanmıştır. McDonald's bu düşünceleri kendisi çıkarmadı ama bürokrasi ve montaj bandı ilkeleriyle bir araya getirerek McDonald'slaştırmanın yaratılmasına katkıda bulundu. D. Montaj bandı. Robot gibi işçiler yaratılması. Modern bürokrasi ve bilimsel yönetim gibi montaj bandı da 20. yüzyılın başında ortaya çıktı. Bürokratikleşmiş otomatik sanayisinin öncülük yaptığı montaj bandının biçimlenmesine bilimsel yönetim düşünceleri yardımcı oldu. Genellikle Henry Ford bu buluşun mucidi olarak görülür, oysa örneğin et paketleme gibi başka sanayilerde bunun öncelleri vardı ve esas olarak Ford mühendislerinin bir ürünüydü. Otomatik montaj bandı, üretimin akılcılaştırılmasında önemli bir ileri adımı temsil etti ve üretimde yaygın olarak kullanılmaya başladı. Bürokrasi, fast food restoranı, hatta Yahudi soykırımı gibi otomobil montaj bandı da biçimsel akılcılığın temel unsurlarını içinde barındırır. Birincisi, verimlidir. Hareketli bir bant üzerinde arabaların montajını yapan hayli uzmanlaşmış, vasıfsız işçiler, bir grup vasıflı işçiyi bir odaya koyarak onlardan bir araba yapmalarını istemekten daha verimlidir. Her işçinin bantta yaptıkları, örneğin geçen her arabaya jant kapağı takmak gibi son derece öngörülebilir bir işlemdir ve birbirine benzer son ürünlere yol açar. Montaj bandı üretim sürecindeki birçok unsurun miktarının belirlenmesini sağlar ve üretilen araba sayısını maksimize eder. Montaj bandı, üretim sürecinin belirli noktalarında belirli görevleri yapmak zorunda olan işçiler üzerinde maksimum denetime izin veren insansız bir teknolojidir aynı zamanda. Bir işçi gereken işi yapmadığı zaman bu hemen ortaya çıkar. Örneğin araba bantta ilerlerken jant kapağı yoktur. Her işin yapılması için ayrılan sınırlı zaman belirli bir görevi yaratıcı biçimde yapmak için çok az fırsat yaratır ya da hiç yaratmaz. Daha az sayıda daha vasıfsız işçiler araba üretebilir. Üstelik her işin uzmanlaşması insanların yerine robot kullanılması olanak sağlar. Bantta gereken rutin, kendini tekrarlayan işler tam da robotlara göre işlerdir. İnsan robotlar tarafından yapılabilmesi için işler basitleştirildikten sonra gündeme insanın yerine insan olmayan robotların kullanılması gelir. Bugün mekanik robotlar montaj bantlarında giderek daha çok kullanılmaktadır. Birçok gözlemcinin ayrıntılandırabileceği gibi montaj bandı içinde büyük bir akıl dışılık barındırır. İnsanlıktan çıkarıcı bir iş ortamı sunar. Çok çeşitli beceri ve yetenekleri olan insanlardan çok basitleştirilmiş sınırlı sayıda işi defalarca yapması istenir. İnsanlar çalışırken insani yeteneklerini göstermek yerine insanlıklarını inkar etmeye ve robot gibi davranmaya zorlanırlar. Kendilerini işte ifade edemezler. Bu montaj bandının birçok akıl dışılığından yalnızca biridir. Kusurlarına karşı montaj bandı fast food restoranının gelişimini derinden etkilemiştir. Bunun en belirgin örneği Burger King'in hamburgerleri pişirmek için kullandığı hareketli banttır. Fast food restoranındaki işin büyük kısmını montaj bandı tarzında, görevlerin en basit parçalara bölünerek yapılması bu kadar belirgin değildir. Örneğin bir hamburger yapmak, burgerleri kızartmak, ekmeklerin üzerine koymak, üzerine özel sos sürmek, yeşil salata ve domatesi koymak, içi doldurulmuş burgerleri kapatmak anlamına gelir. Müşteriler bile bir tür montaj bandını görürler. Arabayla gidilen restoranlardaki pencereler bunun en belirgin örneğidir. Bir gözlemcinin belirttiği gibi fabrikanın temel unsurları besleme makinesinin geliştirilmesiyle fast food olgusuna kesinlikle girmiştir. Burada otomobil montaj bandının bir öncel olmasının yanı sıra McDonald'slaştırma için başka bir açıdan zemin hazırladığını belirtmek gerekir. Daha ucuz arabaların seri üretimi birçok insanın araba sahibi olmasına yol açtı. Bu da otoyolların aşırı kullanılmasına ve onun yanında da turizm sanayisinin gelişmesine neden oldu. Restoranlar, oteller, kampingler, benzin istasyonları ve benzerleri. McDonald'slaştırılmış toplumun temelinde yer alan birçok franchising'in işletmesinin öncelleri olarak ortaya çıktı. General Motors, özellikle Alfred Sloan, otomobil sanayisinin bürokratik yapısını daha da akılcılaştırdı. Sloan, GM'nin çok bölümlü sistemiyle ünlüdür. Bu sistemde merkez büro uzun dönemli kararları alırken bölümler günlük kararları alırlar. Bu yenilik o dönemde o kadar başarılı oldu ki diğer otomobil şirketleri ve birçok başka şirkette bu yöntemi benimsedi. Levittown, ev yapımı bam bam bam. Arabanın alınabilmesi yalnızca fast food restoranının ortaya çıkmasına yardımcı olmakla kalmadı, banyonun gelişmesini de sağladı. Özellikle Abraham Levitt tarafından sunulan Levitt & Sons öncülüğünde seri olarak üretilen banyo evlerinin gelişmesini 1947 ile 1951 arasında bu şirket New York'un eski patates tarlalarında 17.447 ev olarak Long Island'da Levittown yerleşimini yarattı ve 75 bin kişilik bir topluluk oluştu. Pennsylvania, Levittown'daki ilk evler 1958'de satışa çıktı. İleri düzeyde akılcılaştırılmış evlere ek olarak bu Levittown başından sonuna kadar planlı bir topluluktu. Bu tür banyo topluluklarının yaratılması, fast food restoranının gelişmesi için nüfus zemini sağlanmasına yardımcı oldu. Otomobil ihtiyaçlarıyla banyo sakinleri, fast food restoranı için doğal bir oluşumdu ve hala da öyledir. Levitt & Sons, inşaat alanlarını montaj bandı teknolojisine dayalı büyük fabrikalar olarak düşünüyordu. Oğullardan biri olan William Levitt'in dediği gibi, ortaya çıkan şey Detroit montaj bandının tersine çevrilmiş hali gibiydi. Orada araba hareket ederken işçiler yerlerinde duruyorlardı. Bizim evlerimizde ise hareket eden işçiler olmasına karşın farklı yerlerde aynı işleri yapıyorlardı. Bildiğim kadarıyla daha önce kimse bunu yapmamıştı. İşçiler otomobil montaj bandındaki yoldaşları gibi uzmanlaşmış işler yaptılar. Diğer bir oğul olan Alfred Levitt'in dediği gibi psikologlara rağmen aynı adam her gün aynı şeyi yapar. Sıkıcıdır, kötüdür ama yeşil çevrenin sağladığı ödül işin sıkıcılığını alırmış gibi görünüyor. Dolayısıyla Levitt'ler inşaat işçilerinin çalışmasını tıpkı Ford'un otomobil işçileriyle yaptığı gibi işçilere karşı aynı tavırla akılcılaştırdı. İş kadar sitede akılcılaştırılmıştı. Levitt'ler sitenin içinde ve çevresinde depolar, marangoz atölyeleri, su tesisatçıları ve kum, çakıl ve çimentodan alanlar yaptılar. Böylece bu hizmetlerle ürünleri başkalarından alıp inşaat alanına taşımak yerine ürün ve hizmetler sitenin içindeydi ve Levitler tarafından kontrol ediliyordu. Levitler mümkün olan yerlerde önceden yapılmış ürünler de kullandılar. Ne var ki tamamı prefabrika olan ev yapmanın kısmen prefabrika evden daha az verimli olacağını düşündüler. Her evin yapımı bir dizi kesin tanımlı ve akılcı aşamadan oluşuyordu. Örneğin duvarı yaparken işçiler ölçme ve kesme işleri yapmadı. Her parça yere oturacak şekilde önceden kesilmişti. Yan duvar asbestten yapılmış, 73,5'luk büyük renkli kaplama levhalarından oluşuyordu. Eskiden kullanılan 570 küçük ince tahtanın yerini almıştı. Bütün evler yüksek basınçla aynı iki renge boyandı. Fil dişi üzerine yeşil. Sonuçta temel işi bitince evler bam bam bam ortaya çıktı. Sonuç elbette düşük maliyetli ve hızlı üretilen aşağı yukarı birbirine az çok benzer çok sayıda evdi. Nicel unsurlara verilen önem evin fiziksel inşaatının da ötesine geçti. Örneğin evleri satmak için evin toplam maliyetini vurgulamak yerine emlakçılar peşinat ve aylık taksitlerin miktarına ağırlık verdiler. Emlakçılar Levitt Town'u beğenen alıcıların evin fiyatını sormak gibi daha uzak görünen bir konudan çok bu tür yakın rakamlarla ilgilendiğine inanıyorlardı. Levitt Town evleri için verilen reklamlar evin büyüklüğünü ve değerini vurguluyordu. Diğer bir deyişle Levitt Town artan akılcılığa doğru yürüyüşte birçok ardılı gibi en az paraya en çok evi vurguluyordu. Düşük fiyatlı evleri bir kez hedefleyince Levitt'in ve daha genel olarak McDonald'slaştırmanın geliştirdiği ilkeler yüksek fiyatlı evlere de uygulandı. Mimarlar şimdi Mac-malikanelerden söz ediyor. Aynı biçimde bugünün fast food restoranları da çoğunlukla açık ya da örtük olarak tüketicilerine en az fiyata en çok yemeği önerdiklerini söylüyor. İleri düzeyde akılcılaştırılmış topluluklarda benzer evlerde yaşamayı eleştiren birçok insan var. İlk eleştirmenlerden biri Banlieue'ye Disturbia adını vererek Banlieue evini değişik düzeylerde tuzak olarak nitelendirdi. Ne var ki Banlieue akılcılığına olumlu da bakabilirsiniz. Örneğin Levitt Town'da oturan birçok kişi evlerinde değişiklikler yaptığı için artık evler eskisi gibi birbirine benzer durmamaktadır. İnsanlar artık bir Tudor malikanesi, bir İsveç dağ evi, Pensilvanya'daki Hollanda göçmenlerinin yaptığı tipte bir döç ağır kılığına girmiş Levitt kutusunu görmekteler. Diğer gözlemciler Levitt Town ve Banlieue'de değerli çok şey buldular. Örneğin Herbert Gans, kusurları ne olursa olsun Levitt Town yaşamak için güzel bir yer diyerek New Jersey'de yapılan 3. Levitt Town sitesinde çalışmalarını tamamladı. İçinde yaşaması ister iyi olsun ister olmasın Levitt Town kesinlikle içinde yaşanacak akılcılaştırılmış bir yerdir ve ilkeleri modern banyonun temelinde yatmaktadır. F. Alışveriş merkezleri, Amerika'nın mağazalaştırılması. Akılcılaştırılmış toplumun gelişimi otomobil ve banyo evlerinin gelişimiyle hızlanan diğer bir bileşeni her şeyi içinde barındıran alışveriş merkezidir. Modern alışveriş merkezinin İtalya Milano'daki Galleria Vittorio Emanuele 1877'de tamamlanmıştır ve Amerika'daki ilk planlı alışveriş merkezi 1916'da yapılmıştır gibi öncelleri vardı. Ama her şeyi içinde barındıran ilk özgün alışveriş merkezi Minnesota, Edina'daki Southdale Center'dı. Southdale Center 1956'da Ray Kroc'un ilk McDonald's restoranından kısa bir süre sonra açıldı. Bugün Amerika'da her ay 100 milyonlarca kişinin ziyaret ettiği on binlerce alışveriş merkezi var. Amerika'da bugüne kadar açılmış en büyük alışveriş merkezi 1992'de Minnesota Bloomington'da Edina'dan bir yol ötede açıldı. İçinde her türlü malın satıldığı 4 büyük mağaza, belli ürünlere ayrılmış 400 özel mağaza, çoğu zincir mağazaların parçaları ve bir eğlence parkı vardı. Alışveriş merkezleri ve McDonald'slaştırılmış zincirler birbirlerine çok güzel uyuyorlar. Bir yandan alışveriş merkezleri bu tür zincirler için öngörülebilir, benzer ve karlı bir alan sağlıyor. Yeni bir alışveriş merkezi yapıldığında zincirler bu merkezin içinde yer almak için kuyruğa giriyor. Öte yandan zincirler olması birçok alışveriş merkezinde çok sayıda dükkan boş kalır ve bu merkezler varlığını sürdüremez. Hızlı araba çağının eş zamanlı ürünleri, alışveriş merkezleri ve zincirler birbirlerini besliyor. McDonald'slaştırmayı ilerletiyor. İroniktir. Bugün alışveriş merkezleri hem gençler hem de yaşlılar için bir tür topluluk merkezi haline geldi. Birçok yaşlı insan alışveriş merkezlerine hem egzersiz yapmak hem de birbirleriyle görüşmek için gidiyor. Bazı ana babalar çocuklarını alışveriş merkezlerine oyun için götürdüklerinden, buralarda artık oyun odaları, parasız video oyunları ve parasız filmler var. Toplumun McDonald'slaştırılmasına katkı sağlayan başka birçok işletme gibi alışveriş merkezleri de müşterilerle beşikten mezara kadar ilgileniyor. William Kowinski alışveriş merkezinin Amerikan rüyalarının doruk noktası, hem sağlıklı hem kaçık, başarı, savaş sonrası cennet modeli olduğunu ileri sürüyor. Kowinski'nin yaptığı gibi alışveriş merkezine öncelik vererek Amerika'nın mağazalaştırılmasından söz edilebilir. Ne var ki bana göre fast food restoranı çok daha büyük ve etkili bir güçtür. Ama alışveriş merkezi gibi McDonald'slaştırmada hem sağlıklı hem de kaçık olarak görülebilir.